Sayfa 394. Nurcu Sermayenin Güçlenmesi. Yeni Hayat dergisinin bir süre önce yayınladığı Nurcu Sermayenin Güçlenmesi başlıklı dizi yazılarda Nurcu Sermayenin gelişimine dikkat çekiliyordu. Tarikat ve sermaye ilişkileri artık Türkiye'de bilinen bir gerçektir. Öyle ki bu tarikat sermayeleri bir anda ortaya çıkmakta ve bir anda büyük bir güce dönüşmektedir. Hatta hiç umulmadık bazı kişi ve şirketler de kimi tarikatları ile cilveleşip bir takım ilişkilere girmektedir. Peygamber'e atfedilen bir sözde onun kazancın onda dokuzu ticarettedir dediği söylenir. Ki bu hadis bir zamanlar Anadolu'da çoğu dükkanın duvarında hani şu peşin satan ve resiye satan resmiyle yan yana asılırdı. Şimdi ise tarikatlar söz konusu hadisi üstelik Darül Harp esasıyla uygulayarak örgütlenmiş büyük sermaye grupları haline gelmişlerdir. Buna karşı belki kimileri, yani Müslümanların ticaretle uğraşamayacağını mı söylemek istiyorsun diye sorabilirler. Bizim Müslümanların ticaretle uğraşmalarına bir itirazımız yok. Ancak durum artık basit bir esnaflık meselesini aşmış bulunmaktadır. Hatta şu anda kendi halindeki namuslu esnaf adeta bir var olma yok olma kavgası içerisindedir ve hiçbir iktidar da onun derdini dinlememektedir. 12 Eylül'den sonra Özal'la birlikte uygulamaya geçirilen ve serbest piyasa denilen liberal demokrasinin temel felsefesi zaten küçük esnafı ve girişimciyi yok edip büyük sermayeyi beslemeye yöneliktir. İşte tarikat sermayesi de bu finans azınlığı içerisine girmiştir. Ne var ki aralarında bir fark yoktur ve diğer liberal kapitalistlerin vergi kaçırma, emek sömürüsü, dönmeyen kredi çıkarları, tarikat sermayesinde de bir Darül Harp felsefesi haline gelmiştir. İslamcı kesimler ikide bir peygamberin, işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz hadisini tekrar etmelerine karşılık, işçinin hakkının aslında ne kadar olması gerektiğini hiçbir zaman ortaya koymadıkları gibi, bu kesimin kapitalistleri de çalışanları diğer liberaller ile birlikte aynı şekilde sömürmüşlerdir. Hatta bu tarikat sermayeleri yıllardır vahşi kapitalizmin özüne yakışır bir şekilde belirlenen asgari ücret tespitinde hiçbir zaman işçi lehine tavır koymamışlardır. Diğer liberaller ile birlikte bütün işveren kesimi bu tespit toplantılarından kaçmışlar, verdikleri tekliflerde de kendilerinin bir akşam yemeği bedeli dahi etmeyecek bir ücreti teklif etmişlerdir. Kısacası bugün TÜSİAD ile MÜSİAD arasında vergi ödememe, işçiyi sömürme, devletten kredi söğüşleme vesaire bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır. Fark sadece bir kesimin liberal, diğer kesimin de İslamcı olarak anılmasıdır. Üstelik her iki kesimin mensupları da milletin gözünün içine baka baka zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun gitgide daha çok açıldığını söyleyebilmekte, işin açığı Türk milletiyle alay etmektedirler. Ne yazık ki sendikalarda bu kesimlerin dümen suyunda olup hiçbir şekilde çalışanın hakkı aranmamaktadır. Hatta her bir düşünceye uygun bir sendika kuruluşu ile çalışanlar yanıltılmakta, aldatılmakta ve kapitalist egemenliği altında tutulmaktadır. Bu serbest piyasada serbest olmayan ilk husus çalışanın ücreti ve sosyal haklarıdır. Bugün SSK eğer iflas noktasına gelmiş ise bunun suçlusu sadece kapitalistler ve bunların tavırlarına göz yuman iktidarlardır. Peki bu hangi Müslümanlık, hangi hak, hangi inançtır? Vaazlarında konuşmalarında ikide bir Tansu Çiller gibi ağlayan, Allah'ı kitabı hakkı dilinden düşürmeyen, Ufuk Turu adlı röportajında kendini adeta bir dünya yurttaşı gibi hümanizm aşkı içinde sunan Fethullah Gülen, gerçekte ise hem tipik bir cemaat lideri hem de bir kapitalist grup önderi gibidir. TÜSİAD ve MÜSİAD'a karşı iş hadı Fethullah Gülen kurdurmuştur. Geçtiğimiz aylarda kurulan Asya Finans Gülen ile yandaşı kapitalistlerin eseridir. Fethullah Gülen ve cemaati kendilerinin de dediği üzere nurcudur. Bu hususu Gülen konuşmalarında ve yazılarında açıkça belirtip Kürt sahibi, tabii kendi böyle demiyor, rehber edinmiştir. Bugün için nurcu kesim birçok gruba bölünmüş haldedir. Bunların dikkat çekenleri başta Gülenciler olmak üzere kırkıncılar, yeni nesilciler, aczimendiler vesairedir. Hepsi de ticaretle uğraşmaktadır. Ancak özellikle Fethullah Gülen ve grubu gitgide kapitalist bir grup haline gelmişlerdir. Nitekim Asya Finans ile de finans azınlığının içerisine girmişlerdir. Öte yandan Gülen'in Türk Cumhuriyetlerindeki okulları, bir yandan batıya endeksli kafaları ve yakın gelecekte orada oluşacak siyasi ve kapitalist gücün kimliğini işaret etmektedir. Bu nedenle o okullar işin aslı sadece bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda oralardaki bürokratik, siyasi ve iktisadi ilişkilerin zeminleri, araçları ve sıçrama tahtalarıdırlar. İşte söz konusu okulların asıl tehlike arz eden yanı budur. Fethullah Gülen ve cemaati göründüğü kadarıyla şu anda Nurcu kesimin en güçlü ve önde gelen grubunu meydana getirmektedir. Nitekim yazımızın başlığının da sebebi budur. Nurcu gruplar her ne kadar ara sıra basında birbirlerini eleştirseler de nihayetinde hepsi de aynı kaynağa, yani Kürt sayede dayanmaktadırlar. Dolayısıyla bütün bu çok farklıymış gibi yansıyan ayrılıklar temelde birer fraksiyon tarzındaki görüş ayrılıklarından başka bir şey değildir. Ve kendilerine en yakın olanlar yine kendileridir. Fethullah Gülen artık açıkça ortaya çıktığı üzere finans işlerinin içerisindedir. Yeni kurulmuş olan Asya Finans da bunun başlıca göstergesidir. Bir yandan okullar, basın yayın araçları, öte yandan siyasi ilişkiler, açıklanamayan sermayeler ve finans kuruluşları aslında ilginç bir gelişmenin habercisidirler. Üstelik çoğu solcu veya liberal olarak bilinen gazeteci, üniversite mensubu ve kapitalist de Gülen'in destekleyicisi durumundadır. Kısacası Fethullah Gülen'in kişiliğinde bir liderlik temsil ettirilmeye çalışılmaktadır. Gülen'in inanç sisteminin hareket noktası ise Kürt sayıdır. Şimdi burada Türkiye'ye dayatılan siyasi ve kültürel model ile bütün dünyanın da bunu desteklemesini birlikte düşünecek olursak karşımıza tek bir mesele çıkmaktadır. O da Kürtçülüktür. Gariptir ki ülkemizde kendisine en radikal Kürt hakları savunucusu gösterenlerden kimisi de aslında Ermeni asıllı kişilerdir. İşte meselenin özü bu ayrıntılardır. Türk insanı bütün bu kargaşa, toz bulutu ve demokrat kılıflı ihanetler içerisinde aldatılmakta ve Osmanlı tarzı bir sisteme doğru yönlendirilmektedir. Bu faaliyetleri ise emperyalizmden ayrı düşünmek doğru olmadığı gibi zaten mümkün de değildir. Bunun için halkımıza sunulan ve din anlayışına ve açıklamalara bakmak yeterlidir. Bu aşamada dinin insanlara bir mücadele gücü vermesi gerekirken, ne yazık ki tam aksine miskinlik, kadercilik ve razı olma felsefesi dayatılmaktadır. Ki bu da kapitalist bir ortamdaki din adamlarının tipik özelliğidir. Çünkü kapitalist gelişmenin unsurlarını teşkil eden emek sömürüsü, yolsuzluk, haksızlık ancak böylesi kaderci bir ortamda göze batmayacaktır. Nitekim bugün Türk insanı bütün bu olan işlere sadece seyirci olmakta ve hiçbir tepki göstermemektedir. Bu arada insanlara dolaylı olarak benimsetilmeye çalışılan davranış tarzı ise para kazan da nasıl kazanırsan kazandır. Üstelik fabrikalarında boğaz tokluğuna adam çalıştıran bir kapitalist, milletin gözünün içine baka baka zenginleriyle yoksullar arasındaki uçurumun arttığını söyleyebilmektedir. Nurcu iş yerlerinde ise hiç de öyle Allah, kitap, din nutuklarına uygun ücretler verilmemektedir. Aksini öne süren çalıştırdığı işçilerin ücretlerini açıklayabilir. İşte Fethullah Gülen de bütün bu dünyalık işlerine karşılık Samanyolu Televizyonu, Zaman Gazetesi, Sızıntı Dergisi ve 2-3 ayda bir yayınlanan kitapları ile insanlara kaderci bir düşünceyi benimsetmeye çalışmaktadır. Diğer bir deyişle kendisi yakın çevresine kazancın onda dokuzu ticarettedir hadisini had safhada uygulatırken, müritlerine ve diğer insanlara ise şartlara rıza göstermeyi aşılamaktadır. Mesela daha geçtiğimiz aylarda yayınlanan İnancın Gölgesinde adlı kitabında Fethullah Gülen bu işler hakkında şunları söylemektedir. Allah insanları neden bir ve eşit yaratmamıştır? Neden insanların bir kısmı zenginken diğer kısmı fakirdir? Ve yine bir kısım insanların hiçbir fizyolojik problemi yokken neden bir kısmı topal ya da daha başka yönleriyle mağluldur? Öte yandan bazı insanlar müsibet ve belalara maruz kalırken daha başkalarının rahat ve rehavet içinde ömür sürdükleri görülmektedir. Bütün bunlardaki hikmet ve sebep ne olabilir? İnsanın kendini malik zannettiği ve bundan dolayı sahiplendiği nice şeyler vardır ki, az bir düşünceyle onların da hakiki sahip ve malikinin Allah olduğu idrak edilir ve malikiyet davasından vazgeçilir. Evet, ağzımıza götürdüğümüz tek lokmanın dahi maliki biz olamayız. Demek oluyor ki bize o tek lokmayı bahşeden ancak bütün kainatı yaratmaya muktedir olan zat olabilir. Beşerin zulmüne ve cüretinin derecesine bakın ki terzinin model olarak kullandığı insan üzerinde elbiseyi biçip kesmesine ve uzatıp kısaltılmasına hakkı olduğunu kabul eder de aynı hakkı Cenab-ı Hakk'a çok görür. Allah'ın sonsuz isimleri vardır. Her isim kendi tecellisine mâkes olacak aynelerin vücudunu gerektirir. Mesela Rezzak ismi rızka muhtaç olanların varlığını iktiza ettiği gibi, Şafi ismi de hastalıkların ve o hastalıklara giriftar olanların mevcudiyetlerini ve var olmalarını ister. Cenab-ı Hak içtimai tabloyu çeşitli isimlerinin tecelli kalemiyle çizmekte ve ona ayrı bir buğut ve ayrı bir derinlik kazandırmaktadır. Zaten bunu ondan daha güzel kim yapabilir ki? Biz partiküllerden galaksilere kadar her şeyde artı ve eksi kutup zıtlığını görmekteyiz. Zaten kainattaki mükemmel vahdet ve şaşmaz nizam da bu zıtlıktan doğmaktadır. Bu fitrat kanununa insan da uymalıdır ki cemiyette vahdet korunmuş olsun. O halde insanlar birbirine zıt durumları paylaşmalıdır. Bu da bir kısmının zengin, diğer kısmının fakir, bir bölümünün tok, diğer bölümünün aç, bir grubunun hasta ve sakat, diğer grubun ise sağlam ve sıhhatli olması gibi zıt durumların vücudunu gerektirir. Dıştan yapılacak her müdahale bu hakim dengeyi ve vahdetin sağladığı ahengi bozar. Cehennemden kurtulma ve cennete nail olma netice bakımından az bir mazhariyet midir ki, oraya girmek için belli bir imtihan ve derecesine göre hesaba çekilme mevzu bahis olmasın? Şu dünyada ölmeyecek kadar ve ancak yetecek ölçüde verilen bir maaş için gece gündüz çalışıp didinen, yorulup çile çeken insan, mahrumiyeti ölümden daha beter bir cennet hayatına erme karşılığında, elbette en azından o maaşa hak kazanma uğrunda maruz kaldığı şeyler kadar olsun, bazı mahrumiyetlere maruz kalacaktır. Bundan da anlaşılıyor ki cemiyet hayatında gördüğümüz birbirine zıt durumlar, herkesin kendi imtihanını verme keyfiyetinin en normal bir tezahürüdür. Meşakkat buradadır. Nimetlere konmaksa orada. Ahirette hizmet ve talim olmadığı için bütün sıkıntılar burada çekilecek. Üç buğutlu sabır ile imtihan burada verilecek. Emniyet ve saadet orada elde edilecektir. Allah adildir ve dengeyi de bu adalet üzerine oturtmuştur. Öyleyse mülk sahibinin kendi mülkündeki tasarrufuna karışma hak ve salahiyetimiz yoktur. Bir misalle meseleyi tavzihde fayda var. Fakir kimsesiz atıyenin en küçüğüne dahi muhtaç üç arkadaş farz edelim. Servet sahibi bir zat geldi ve bunların elinden tutarak Selimiye'nin minareleri gibi üç ayrı yoldan her birini minareye çıkardı. Çıkış esnasında her basamakta onlara çeşitli ihsanlarda bulundu. Çıktıkça artan bu ihsanlar onlardan birincisi için birinci şerefede, ikincisi için ikinci şerefede bitti. Üçüncüsü ise minarenin en üst şerefesine kadar çıkarıldı ve diğerlerine göre daha çok ihsanlara mazhar oldu. Şimdi bu üç kişiden birincisinin ikinci ve üçüncü şahıslara bakarak şikayette bulunmaya, ikincisinin de üçüncüye bakıp adaletsizlikten dem vurmaya hakkı olduğu söylenebilir mi? Hayır, hiçbirinin zerrece şikayete hakkı yoktur. Hepsinin hakkı kendilerini basamak basamak minarenin belli bir seviyesine kadar çıkaran zata şükranlarını sunmaktır. İşte Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanlarını da aynı ölçü içinde değerlendirmek mümkündür. Gülen işte böyle devam edip gidiyor. Dedikleri o kadar açık ki öyle ayrıntılı tahlile dahi gerek bırakmıyor. Diyor ki bu dünyadaki durum Allah'ın bir takdiridir. O istediğine verir, istemediğine vermez. İnsana düşen görev ise bu eşitsizliklere razı olmak ve cennet için boğaz tokluğuna çalışmaktır. Çünkü Gülen'e göre dünyanın ve hayatın dengesi buymuş. Buna karşı çıkmak da Allah'ın kurduğu bu denge ve uyumu bozmakmış. Gülen bu kadarla da kalmayıp hastalıkların ve sakatlıkların da Allah'tan olduğunu belirterek bunun da zıtlıklar aleminin bir yönü olduğunu vaaz etmektedir. Yani kısacası Fethullah Gülen'e göre zenginin zenginliği ile fakirin fakirliği ve hastanın hastalığı hep tanrısal bir hikmet olmaktadır. İşte insanlarımız böyle aldatılmakta, böyle afyonlanmaktadır. Burada Fethullah Gülen'e şunları sormak gerekiyor. Yani insanlarımızı ekmek parası değerinde bir asgari ücrete çalıştırmak tanrısal bir hikmet midir? Üstelik bu insanların primini ödemeyerek tek sosyal güvenceleri olan SSK'yı iflasa sürüklemek Tanrı'nın bir iradesi midir? Yolu olmayan köylerde hastanelere ulaştırılamadan ölen hastalar, yolda doğum yapıp yavrusuyla birlikte ölen anneler Tanrı'nın dengesi için mi ölmektedir? Kaldı ki hastaneye gelseler bile paraları olmadığı için yüzüne bakılmayan, acil ameliyatı için 6 ay süre verilen insanlar da mı kutsal dengenin bir parçasıdır? Asgari ücretten 1/4 vergi alınan bir ülkede hiç vergi vermeden trilyonları yığmak da mı Tanrı'nın bir ihsanıdır? Veya Tanrı 3 kişiyi kendi keyfine göre minarenin şerefelerine çıkartan bir zengin gibi midir? Hatta Tanrı'yı böylesine zengin örneğiyle açıklamak da ne demektir? Kaldı ki bu örneğin diğer bir anlamına bakacak olursak, yani bu ifade aynı zamanda zenginlerin verdiğine şükredin, onlara isyan etmeyin, ne verirlerse versinler bu onların takdiridir demek değil midir? Buna karşılık Fethullah Gülen'i bugün birçok kapitalist kişi ve kuruluşlar açıktan desteklemekte ve halka da benimsetmeye çalışmaktadırlar. Niçin? Yoksa Gülen ve felsefesi bu iktisadi oligarşi için iyi bir din anlayışını mı temsil etmektedir? Aslında kapitalistler bakımından Gülen'in tanımlamaya çalıştığı din inancı pek de olumsuz değil. Hatta bu sömürü düzeninin adeta dinsel açıdan psikolojik telkini gibidir. Nitekim Gülen'in sadece yukarıda verdiğimiz yazısı bile bu gerçeği doğrulamaktadır. Fethullah Gülen Hoca Efendi halka İslam adına böylesi fikirleri sunarken kendisi ve yakın ilişki içinde olduğu çevresi ise hiç de öyle razı olan kaderci bir zihniyete sahip değildir. Mesela TÜSİAD'a karşı MÜSİAD, dinci kesimlerin bir araya geldikleri dinci bir kuruluştur. Fakat bunun da içerisinde tarikat çekişmesi bulunmaktadır. Nitekim daha birkaç ay önce bu kuruluş içerisinde Ülker ile Saray grubu çatışmış olup, bunların biri Nakşi, diğeri Nurcu'dur. İşte gerek bu çatışmanın etkisi ve gerekse Gülen'in örgütlenme düşüncesine dayalı olarak, bizzat Gülen'in isteğiyle geçenlerde 300 üye ile Asya Finans İş Hayatı Dayanışma Derneği, yani kısa adıyla İŞHAD kurulmuştur. İŞHAD'ın üyeleri ise Gülen'in cemaatinin fertleridirler. Dolayısıyla Nurcu kapsamındaki Fethullah Gülen ve çevresi, kendi içlerinde kapitalist bir örgütlenmeyi de ortaya çıkarmışlardır. Keza Fethullah Gülen 1996 yılının Ekim ayında faizsiz bankacılık denilen finans alanında Asya Finans'ı kurdurmuştur. Gerek Asya Finans ve gerekse diğer İslami kisveli bu tür finans kuruluşları faizsiz bir sisteme dayandıklarını iddia etmekte iseler de bu iddia sadece işlemlere verilen adlar bakımından doğrudur. Yoksa sistem yine faiz niteliğindeki NEMA üzerine kuruludur. Adı ise katılım payıdır. Gülen Asya Finans için her ne kadar basında kendisini işin içinde değilmiş gibi göstermeye çalışmış ise de aslında bu girişimin ortaya çıkarılması bizzat kendisinin eseridir. Nitekim şirketin kurucuları da bu gerçeği doğrulamışlardır. Mesela Asya Finans'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden İhsan Kalkavan. Kurumu Hoca Efendi'nin isteğiyle kurduk diyerek Fethullah Gülen'in konumunu açıkça ortaya koymuştur. Asya Finans 16 kurucu tarafından ve 2 trilyon liralık ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Kurumun iddiası yukarıda da değindiğimiz gibi İslami ilkelere dayalı ve kar ortaklığı sistemiyle çalışmaya dayalıymış. Kuruluş sırasındaki açıklamalara göre Asya Finans Fethullah Gülen vakıflarına ve kendileriyle ilgili kuruluşlara hizmet verecekmiş. Yine Kalkavan'ın dediğine göre de Fethullah Gülen kurumları olarak bilinen bu 50'den fazla vakfın mütevellileri de kuruma ortak olacakmış. Asya Finans'ın kurucuları olan 16 kişi ise şu kişilerdir. 1. İhsan Kalkavan, armatör, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden. 2. Mehmet Emin Hasırcılar, İGS'nin kurucularından, hasırcılar tekstil ile yurt dışında Londra, Paris ve Arabistan'da olmak üzere ayrıca 3 şirketin de sahibi. Diğer birçok kuruluş ile Zaman Pazarlama'nın yönetim kurulu başkanı. Bu kişi Gülen'in her kuruluş işinde başı çekenlerden. 3. Mustafa Kavurmacı, Aydınlı Giyim'in sahibi. 4. Selçuk Berksan, Asım Berksan'ın oğlu ve Kar grubunun ortaklarından. 5. Faruk Berksan, Selçuk Berksan'ın kardeşi ve yine aynı grubun ortaklarından. 6. Osman Gürbüz Özkara, İzmirli iş adamı, aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapıyor. 7. Tahsin Tekoğlu, tekstilci, ayrıca Türkmenistan'da fabrikası var. 8. Ali Rıza Tanrıseven, sinema yapımcısı. 9. Mustafa Fırat, FEM dershanelerinin kurucusu. 10. Taceddin Neiş, İstanbul Merter'de tekstilci. 11. Beyhan Nakipoğlu, Beca Holding'in ortaklarından. 12. Cahit Şahin, Beca Holding'in ortaklarından. 13. Turgut Aydın, Aydın Örme Sanayi'nin sahibi. 14. Hüseyin Dövme, Londra Camping'in sahibi, uluslararası tır filosu var. 15. Sadık Pişan, plastik sanayinin ileri gelenlerinden. 16. Naci Altınbüken, Kapalı Çarşı'da altın ve döviz şirketleri bulunmaktadır. Görüleceği üzere Asya Finans'ın kurucularının büyük çoğunluğu tekstilci ve taşımacıdır. İşlerinden birkaçı Türk Cumhuriyetleri ile ticaret yapmakta olup birinin de Türkmenistan'da fabrikası vardır. Asya Finans'ın kurulmasıyla bütün bu İslamcı kapitalistler ihracat veya ithalatlarını bankalara muhtaç olmadan böylece kendi finans kuruluşlarının aracılığıyla yapacaklar ve bir süre engeli ya da zorluğu kolayca aşacaklardır. Yani Fethullah Gülen cemaatinin gerek iç ve gerekse dış ticareti bu finans kurumu aracılığı ile yürütülecektir. Öte yandan yukarıda da değindiğimiz üzere Fethullah Gülen'in Türk Cumhuriyetlerindeki okullarının da dolaylı bir maksadı böylece ortaya çıkmaktadır. İşin açığı, Türk Cumhuriyetleri uzun bir Rus emperyalizminden yeni çıkmış, hatta daha doğrusu yeni çıkmakta olup dış dünya ile de yeni ilişki kurmaktadırlar. Oralarda güçlü bir okul ağının kurulması işi sadece eğitim kapsamında bırakmayıp ticarete de zemin oluşturmaktadır. Bu bakımdan çoğu basın mensubunun, çoğu siyasinin bu okulları masumane bir hava içerisinde sunmaları pek de kabul edilebilecek bir savunma değildir. Çünkü Gülen'in diğer finans işleri bu okulların diğer hangi işlere de ön ayak olduğunun veya olacağının temel göstergesi olmaktadır. Asya Finans'ın faaliyete geçmesiyle birlikte basında yazılana göre 2 gün içerisinde 60 milyar lira para toplanmıştır. Tabii bu paranın hemen toparlanması aynı zamanda bir güç gösterisi olup böylece bir sağlamlık görüntüsü verilmiş olmaktadır. Burada kamuoyunun gözünden kaçan bir hususa da dikkat çekmek istiyoruz. Şöyle ki Asya Finans'ın Ekim ayında faaliyete geçmesinden hemen sonra, yani Ekim ayının son haftasında Konya'da 1. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi yapılmış ve kongre 5 gün sürmüştür. Kongrede alınan kararlar ise bir sonuç bildirgesiyle açıklanmıştır. Bildirgede hazine bonosu almak ve repo yapmak haram olarak kabul edilmesine karşılık, İslami kurallara göre çalışan şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satılmasının caiz olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bildirgenin konuyla ilgili kısmı şöyledir. Zekata tabi diğer mallarda olduğu gibi ticaret mallarından da zekat verilmesi gerekir. Devletin verdiği faizli kredinin alınması caiz değildir. Ancak faizsiz teşvik kredilerinin alınmasında bir sakınca yoktur. Akreditif caizken teminat mektubu İslam Bankası'ndan alınması ve ücretinin masraf olarak ödenmesi şartıyla caizdir. Devletin çıkardığı tahvil ve hazine bonolarının alım satımı ise caiz değildir. İslami kurallara göre çalışan şirketlerin çıkardığı hisse senetlerinin alım satımı yapılabilir. Dikkat edilecek olursa sistem burada da İslam tarihinde rastladığımız kelime oyunları üzerine kurulmaktadır. Çünkü faizsiz bankacılık denilen bu İslam kılıflı finans kuruluşlarında faizin adı kar ortaklığına dayalı kar payıdır. Yani böyle bir kuruluşa bir kişi para yatırıyor, o kurum da bu parayla bir takım finans işlerine giriyor ve sonuçta elde edilen kardan belli bir payı parayı yatırana veriyor. Bunun adı da güya faiz olmuyor. Keza yukarıda zikrettiğimiz bildirge metninde teminat mektubu almanın da haram olmaktan kurtulması iki şarta bağlanmıştır. Bu şartlardan birincisi teminat mektubunun bir İslam bankasına alınması, ikincisi de teminat mektubu ücretinin yani komisyonun masraf adı altında ödenmesidir. Görüleceği üzere açıkça kelime oyunu yapılmaktadır. Teminat mektubu komisyonunun komisyon değil de masraf adıyla alınması, özünde teminat mektubunun işleviyle ilgili olmayıp onu bir teminat mektubu olma niteliğinden de çıkartmamaktadır. Ülkemizde yıllardır Kur'an belli bir bedel karşılığında satılır. Fakat bu bedele fiyat değil, hediyesi denilir. Lakin fiyat da denilse, hediye de denilse sonuçta bir bedel alınmaktadır. Bu bedel de onun o günkü kitap piyasasına göre parasal karşılığıdır. Dolayısıyla adı ne olursa olsun Kur'an parayla satılmaktadır. Ve bu satıştan da Kur'an'ı yayınlayan kişiler belli bir kâr sağlamaktadır. Yani insanlar bizzat bu insanlar tarafından Allah'ın kitabı diye yayınladıkları Kur'an'ı bile bir ticaret metası haline getirmişlerdir. Ki bu da İslam'ın kapitalizmde getirildiği noktadır. Halbuki gerçekten İslam'a inanan varlıklı biri veya birilerinin Kur'an'ı sırf inanç aşkına ve Allah adına bastırıp parasız dağıtması ya da en azından maliyetine satması gerekir. Hatta her varlıklı Müslüman kendi çevresine parasız dağıtsa, Türkiye'de Kur'an'ın turistlerden başkasına parayla satılmasına gerek bile kalmaz. Fakat ne yazık ki bu da inancın bir başka pazarıdır. Tıpkı Türk Cumhuriyetlerine yapıldığı gibi. Konumuza dönecek olursak, teminat mektubu almayı yukarıdaki şartlara bağlamak, aynı zamanda gitgide kendi içinde bir klan oluşturulması yani sıkı bir kamplaşmadır. Bunun da bir tarafı ise bu tür İslamcı finans kuruluşlarının haram gerekçeli dinsel tehditlerle büyütülüp güçlendirilmesi maksadıdır. Diğer bir deyişle bu kuruluşlar Darül Harb içerisindeki iman kaleleri ve dayanışma noktalarıdır. Ancak kalelerin kaymağını yiyen tipik bir kapitalist kesimdir. Keza bildirgede sözü edilen İslami bankaların hisse senetlerinin alım satımının caiz gösterilip, buna karşılık diğerlerinin hisse senetleriyle devletin tahvil ve hazine bonosunun haram sayılması da aynı güç temerküzü amacına yöneliktir. Kısacası bütün bunlar da sadece İslami kılıflı birer kapitalist tekelleşme örnekleridir. Tabii bir de etnik boyutları ve bu kapsamda Türk karşıtlığı yanı vardır. Çünkü Asya Finans'ın kurulmasını örgütleyen ön ayak olan Fethullah Gülen, bir yandan Türk-İslam sentezinden bahsederken, diğer yandan da inanç sistemine Kürt saidi kaynak almıştır. Bu arada kendisini destekleyen kuruluşlar ve basın mensupları ise Kürt haklarını istemektedir. Gülen'in okullarında İngilizce eğitim yaptırılırken, Avrupa Birliği ve ABD'de Kürtlere siyasi ve kültürel hakların tanınmasını ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini dayatmaktadır. Bütün bu gelişmeler tabii birer tesadüf değil, belli bir siyasetin belli kesimler tarafından belli yönleriyle ortaya konulmasından ibarettir. Yoksa Türk insanına karşı Türk-İslam sentezine savunan birisi için Kürt saidi rehber edinmenin ne anlamı vardır? Üstelik bir de Kürt said Türk insanına adeta bir bilge gibi tanıtılmaya çalışılmaktadır. Ki bu çaba aşağıda Ufuk Turu adlı kitap tartışılırken ortaya konulacaktır. Asya Finans'ın faaliyete geçmesinden hemen sonra uyguladığı ve ülkemizde ticari gelenek haline getirilmiş olan tipik bir kapitalist oyunu da kurucularından Selçuk Berksan ile Faruk Berksan'ın sahibi oldukları kar grubu ile giriştiği haciz ve mal kaçırma işleridir. Asya Finans'ın kurucularından Selçuk Berksan ve Faruk Berksan'ın babası Asım Ülker Berksan'dır. Asım Ülker 1911 yılında Trakya'da doğmuş olup annesi Buralı, babası ise Kırımlıdır. Aile 1912 yılında Kırım'a göç etmiş, daha sonra 1929 yılında İstanbul'a gelmişlerdir. Asım Ülker 1944 yılında kardeşi Sabri Ülker ile birlikte Ülker Gıda Sanayi'ni kurmuş ve 43 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Berksan soyadını kardeşiyle birlikte 1953 yılında almıştır. Selçuk, Betül ve Ömer Faruk adlı 3 çocuğu vardır. Asım Ülker 1987 yılında kardeşi Sabri'den ayrılmış ve çocuklarıyla birlikte Kardeşler Şirketler Topluluğunu kurmuş, ancak kardeşler adının Türkiye'de çok yaygın kullanıldığından bahisle grubun adını 1990 yılında Kar Şirketler Topluluğu olarak değiştirmiştir. Ailenin bu ad altında 23'ü yurt içinde 8'i yurt dışında olmak üzere 31 şirketi ile bir vakfı bulunmaktadır. Bu şirketler ile vakfın simgesel adları şunlardır: Kar Yatırım, Arkon, Kar Gıda, Kafeda, Bolpat, Kar Et, Kar Gene, Fatih, Kar Tarım, Kar Yapı, Umde, Çamlıca İnşaat, Nova Plast, Sing Mavi Boru, Altair, Topair, Top Servis, Hezarfen, Kar Metal, Karber, Kar Paket, Kar Poligon, Force Atlas, Air, Mavi Ay, Karlink, Mavi Boru, SBF, Bisco, Kar Impex, Kar Sing, Çamlıca Vakfı. Berksan ailesi bu şirketler adına ve şirketleri de birbirlerine kefil yaparak birçok bankadan kredi almışlar, ancak bu arada 1996 yılının yaz aylarında malları başkalarına devretmek ve eşlerinden de boşanmak suretiyle mal kaçırmaya başlamışlar. Kalan mallar ise zaten finansal kiralama yoluyla alındığı için haczi mümkün olmadığından alacaklılara karşı işi bu şekilde kılıfına uydurmuşlar. Nihayet Asya Finans'ın kurulmasından birkaç gün sonra Kar grubunun malları Asya Finans'ın 800 milyar TL'lik alacağından dolayı haczettirilmiş ve böylece olay ortaya çıkmıştır. Tabii Asya Finans'ın acizinden sonra yasal işlemlere girişen alacaklı bankalar ise karşılarında sadece leasingli mallar ile söz konusu haczi görmüşlerdir. Şimdi burada düşünmek gerekir. Öyle ki bir finans grubu 2 trilyon ödenmiş sermaye ile kuruluyor ve ilk 2 gün içinde 60 milyar lira para topluyor. Ve bu finans grubu birkaç gün sonra iki kurucusunun sahibi olduğu şirketlerde 800 milyar lira, yani ödenmiş sermayesinin neredeyse yarıya yakını tutarında param battı diyerek o şirketlerin mallarını haczettiriyor. Halbuki olay aslında Gülçin Telci'nin de dediği gibi bu da kar gibi hileli iflas modelidir. Bu işte kullanılan kuruluş ise Asya Finans'tır. Tabii bütün bu mal kaçırma işlemleri ve Asya Finans'ın da ilk haczi üzerine alacaklı bankalar Kar grubuyla alacaklarında 1/3 oranında indirim yapmak zorunda kalarak anlaşmışlardır. Buna karşılık Asya Finans'a sen ne zaman bu kadar para verdin, ne zaman bu para battı diye kimse bir şey sormamıştır. Üstelik parası batan şirketlerin sahipleri de Asya Finans'ın kurucularıdır. İşte bu olayda Fethullah Gülen'in kurdurduğu İslami esaslara dayalı Asya Finans'ın ilk faaliyet örneğidir. Sanırız bütün bu işlerde Gülen'e göre Allah'ın bir hikmeti, alemin bir ilahi dengesidir. Tabii Gülen'in işleri bu kadar da değildir. Bilindiği üzere ülkemizde kurban derisini kimlerin toplaması gerektiği konusu büyük bir mesele, çok büyük bir paylaşım kavgasıdır. Nitekim Fethullah Gülen'in cemaatinin kurmuş olduğu Akyazılılar Vakfı'nın 1995 yılı verilerine göre kurban derisinden elde ettiği gelir 1 trilyon 500 milyar liradır. Tabii kurban derisi toplama işinde yurttaşlarımızın bilinçsizliği de önemli bir etkendir. Çünkü kurban kesen yurttaşlar dinci kesimlerin ve bir takım siyasilerin yoğun telkinleriyle kurban derilerini genelde ne olduğu belirsiz toplayıcılara vermektedirler. Başbakan Erbakan dahi bu yıl kurban derisi toplama işinin derdine düşmüştür. Bunun da sebebi Erbakan'ın bir takım dinci çevrelere olan diyet borcudur. Özellikle kapitalizmde sermaye hareketlerini siyasi ilişkilerden soyutlamak pek mümkün değildir. Açıkça yarı sömürge durumuna getirilmeye çalışılan ülkemizde birçok kapitalist devleti söğüşlemek suretiyle sermaye birikimi yapmaktadır. Mesela kıyak teşvikler, devlet bankalarından alınan ucuz ve geri dönüşü zor olan krediler, ballı ihaleler, kapitalistlerimizin başlıca birikim kaynaklarıdır. Nitekim siyasiler ile bu oligarşinin şimdilerdeki yeni bir paslaşması da özelleştirme kıyaklarıdır. Tabii bütün bu sermaye birikiminin bir diğer yanı ise ucuz iş gücü diye nitelenen emek sömürüsü ve ödenmeyen primler ile kaçırılan vergilerdir. Devleti söğüşleme özellikle Turgut Özal devriyle birlikte çok büyük boyutlara ulaşmış ve alenen yapılmaya başlanmıştır. 1980'li yılların yolsuzluk bakımından diğer bir özelliği de hayali ihracat olgusudur. Nitekim bugün varlıklı diye bilinen birçok kişi ve grup 1980'lerin eseridir. Özal döneminin diğer bir dikkat çekici ilişkisi de dinci kesimlerle olan ilişkisidir. Bu ilişki gerek etnik ve gerekse dinsel boyutlar ihtiva etmekle birlikte önemli ölçüde bu kesimlerde sermaye birikimi yaratmıştır. Her ne kadar Turgut Özal kendisini Nakşi olarak göstermiş ise de öbür tarikatlara da ilgisiz kalmamıştır. Nitekim Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı sırasında Fethullah Gülen ile de birçok kere görüşmüş ve bir yemekte yakın çevresindeki gazetecilere, ki bunlar Cengiz Çandar, Mehmet Barlas, Ertuğrul Özkök'tür, bunlara Fethullah Gülen'i övmüş ve Gülen'e ilgi yönlendirmiştir. Bu himayeye karşılık Fethullah Gülen de Özal'ı ve ANAP'ı desteklemiştir. Gülen Özal'ın 19 Nisan 1933 tarihinde Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Abdülkadir Aksu ile birlikte katılmış, böylece kimlerle ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Hatta Özal'ın ölümünün ertesi günü kendi gazetesi olan Zaman siyah başlıkla yayınlanarak Özal için Allah'a yürüdü manşeti verilmiştir. Bilindiği üzere Özal Türkiye ekonomisini alt üst etmesinin yanı sıra dinci ve Kürtçü kesimlere de tavizler vererek Kürtçe meselesiyle federasyon tartışmasını başlatan kişi olmuştur. Gülen'in Özal'ın cenazesine Abdülkadir Aksu ile katılması da anlamlıdır. Çünkü Aksu Kürtlük davası peşinde olup Gülen'in de cenazeye gitmek için Aksu'yu tercih etmesi aslında kafasının içindeki gerçek tercihinin de ifadesidir. Özal döneminde pek ortada görünmeyip basından uzak duran Gülen, ondan sonra Doğru Yol Partisi ile yakın ilişkiye girerek kendisini göstermeye başlamıştır. Tabii bu arada bir kısmı Özal döneminin nimetleriyle zengin olmuş olan bir takım tarikat mensuplarını da yanına almıştır. Fethullah Gülen her ne kadar ortaya çıkışında sürekli olarak Türk-İslam sentezinden bahsedip, İslam anlayışını da Türk-Müslümanlığı şeklinde sunmaya çalışsa da, onun asıl fikir kaynağı kendi deyişiyle Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'dir. Dolayısıyla Gülen gerçek fikirlerini gözyaşlarının arkasına gizlemektedir. İşin açığı Fethullah Gülen takiye yapmaktadır. Çünkü Batı'nın Makyaveli, Doğu'nun takiyesidir. Nitekim İslamcılar açısından bu Darülharp'te amaç için her şey mübahtır.